Efendim merhabalar. Ülkenin ilk defa muhalefet tarafından belirlenmiş ve iktidar tarafından değiştirilemeyen bir gündemi var. Yaklaşık 20 sene sonra ne yaparsa yapsın, AKP hangi hamleyi yaparsa yapsın artık bir gündem değişmiyor. Bu hepinizin tahmin edeceği gibi ekonomi ama doğrudan ekonomi ve finans politikaları değil, bu çöküş değil. 28 milyar dolar nerede sorusu. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani AKP öncesi Türkiye'de Türkiye'nin bütçesi diyebileceğimiz bir rakam. Oturup bir devlet kurabileceğiniz bir rakam. Bu para buharlaşmadı, bu para yok olmadı. Ama bu para oldukça enteresan yöntemlerle birlikte hazineden döviz olarak çıktı. Ve izini sürüyoruz. Nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. İlk akla gelen Necmettin Batırel diye bir iktisatçı. Çıktı yaklaşık 2 sene kadar önce tüm sosyal medyada viral olan bir şey verdi, bir yöntem verdi. Bir iktisat finans profesörünün karşısında dedi ki öyle değil, döviz öyle düşürülmez, şöyle yapılır. Bir 50 milyarı bozarsın, sonra çıkarsın bir 50 milyar daha bozarsın. Ondan sonra herkes şaşırır, der ki işte demek ki bunların elinde çok büyük para var, döviz piyasaları alt üst olur. Biz buna kahkahalarla güldük. Bu viral oldu. Sosyal medyanın her mecrasında döndü, dolandı ama baktık ki AKP'nin son 2 yıldaki iktisat politikası, finans politikası bu adamcağızın, bu zavallı iktisatçının herkesin çoluk çocuğun ağzına komedi gibi sakız olan bu formülüymüş. Bunun dışında hiçbir şey yapmamışlar. 128 milyar doları devleti AKP'nin bir PR şirketi olarak gördükleri için, her şeyi AKP'nin başarısına endeksledikleri için, devletin çıkarı, cumhuriyetin geleceği, demokrasi, hukuk devleti, milletin ne olacağı bunlar önemli değil. Yapılan her hamlede kurumlar, devletin tüm kurumları bir parti organı gibi çalışıyor ve AKP'yi nasıl başarılı gösteririz? AKP'nin puanının düşmesine nasıl mani oluruz? Ya da AKP'ye 2 puan daha, 3 puan daha nasıl kazandırırız? Güzel bir şey olduğu zaman, bir başarı olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle, onun emriyle, onun gözetiminde, onun denetiminde her şeyi ona yazan, çünkü o olmazsa hiçbiri olmayacak, tüm sistem onun üstüne inşa edilmiş, bir başarısızlık olduğunda da damat bile olsa ortadan yok olan, kellesi alınan, affı istenilen insanlar, kişiliksiz insanlar yığınına dönüşmüş bir cumhuriyetle karşı karşıyayız. Peki 128 milyar dolar nerede diye sorma hakkınız var mı? Bence yok. Bu hakkı çok öncelerinde yitirdiniz. Neden yok? Bu ülkede referandumda kullanılmış oylar çalınırken, bu ülkede kurumlar çalınırken, bu ülkede kurumların içi boşaltılırken, ülkenin dış politikası bir parti politikası, parti çıkarlara endeksli bir politika haline getirilirken, ülkenin güvenlik politikaları bu hale getirilirken, koskoca bir yargı sistemi tek adamın emrine bağlanırken, alt mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı bozarken, liste o kadar uzun ki kafanızı çok şişirebilirim. Sesinizi çıkartmadığınız için şimdi bırakın 128 milyar doları Türk lirasına çevirip kendi çıkarları için döviz endeksini bir yerde tutmaya, bu paranın tamamını çalsalar hesap sorabileceğiniz bir yargı sisteminiz yok. Soruyorum size, çok net bir şekilde bu soruyu kendinize sorun. AKP'liyseniz de sorun. 128 milyar doları gerçekten bu adamlar ceplerine indirmiş olsalar bile, ki öyle olmadığını düşünüyorum. Buna denetleme yapacak bir kurum var mı? Soruşturma açabilecek bir savcı var mı? Bu mahkemeyi uluslararası hukuk prosedürlerinde yönetip neticelendirecek ve bunları suçlu bulacak, hüküm giydirecek bir hakim var mı? Tüm bunların yok edildiği bir ülkede oturup siz anca bu para nereye gitti diye merakınızı giderebilirsiniz. Bundan sonra hesap sorabileceğiniz bir devletiniz yok. Bundan sonra sadece şansınız yaver giderse merakınızı giderebileceğiniz bir sistemle, bir yönetimle karşı karşıyasınız. Ama AKP'nin gösterdiği panik bile, yani afişleri toplatıyorlar gece yarısı. İşte sosyal medyaya baskı kuruyorlar. Bu kelimenin, bu klişenin, bu afişlerin ön plana çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Oradaki panik bile bu paranın yönetmeliklere uygun bir şekilde piyasaya sürülmediği, bu paranın aslında el değiştirdiği, birilerinin döviz olarak eline girdiği ve oradan yükselen kurdan çok büyük paralar aldığı. Düşünsenize, yani 7'den bozdurulmuş olsa şu anda 10'a yakın euro, arada %30 gibi hiçbir şey yapmadan 1-1,5 sene içinde çok büyük paralar kazanmış olabilirsiniz. Çok büyük paralar dediğimiz bir devlet kuracak bir rakamdan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de şöyle söyleyeyim size, bakın, sırf bu kur oynamasından bu parayı AKP'liler kazanmış olsa, Türkiye'de hiçbir demokratik hassasiyeti olmayan, hukuk devleti umurunda olmayan, sadece çıkarına ve kimlik siyasetiyle saraya bağlı olan kitleyi bir seçim daha satın alabileceğiniz bir paradan bahsediyoruz. Yani sadece bu paranın %10'u gibi ya da %30'u gibi bir kar etmiş olsalar o arada, onu partileri için, liderleri için tekrar bir seçim kazanmak için kullanmak üzere böyle bir oyun oynamış olsalar, ki böyle bir şey olabilir çünkü inanılmaz bir panik var. Ya zaten muhalefet ana akım medyaya çıkamıyor. Siz binlerce dakika görünürken o birkaç saniyeyle geçiştiriliyor. Yapabilecekleri son enstrüman bir afiş asmak, iki tane tweet atmak. 2 hafta önce bir tweet'i RT ettiği için HDP'li bir vekili, insan hakları savunucusu bir adamı vekilliğini düşürüp hapsettiniz ki diğer bütün milletvekilleri korksun, ödü patlasın, muhalefet yapamasınlar diye. Şimdi de afişleri topluyorsunuz. Sonra İtalya Başbakanı çıkıp size diktatör deyince, geçen hafta Alman Devlet Kanalı bir şov programında size diktatör deyince sesinizi çıkartamıyorsunuz. Yani tek tweet atan insanların vekilliklerini düşürüp hapse atabiliyorsunuz ama size diktatör diyen insanların büyükelçisini sınır dışı edemiyorsunuz. Hani güçlüydünüz? Hani dünya devletiydiniz? Hani ey dediğiniz zaman her yer inliyordu? Hani siz Abdülhamit'tiniz? Sabahtan akşama kadar Osmanlı dizileriyle yetiştirdiğiniz insanlara Çinli Dışişleri Bakanı geldiği zaman çak yapıyorsunuz. Yani yalakalık yapıyorsunuz. Onlarla iyi ilişkiler kurabilmek için vücut dilinizi kullanıyorsunuz. Yani işte bütün dünyanın yerden yere vurduğu, ambarga koyduğu, sorguladığı adamlardan 3 kuruş kredi aldınız diye iki büklüm olup takla atıyorsunuz karşılarında. Ama gücünüz kime yetiyor? Zavallı akademisyenlere, eleştiri yapan gazetecilere, milletvekillerine, bunlar karşısında İslamcılığınızı, LGBT karşısında İslamcılığınızı gösteriyorsunuz. Karşınızda gerçek bir aktör olduğu zaman görmezden gelip başınızı öbür tarafa çevirip size diktatör diyenlere bile temenni etmiş oluyorsunuz. Burada bir panik var. AKP afişleri bile toplatmasının en büyük nedeni karşımızda kocaman bir panik oluştuğunu gözlemlemiş oluyoruz. Bunun dışında bunu izah edebileceğimiz bir şey yok. Buna paralel olarak ilginç bir şey oldu. Sadece milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırıp onları hapse atmıyorlar. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi meclise geldi. Dokunulmazlığı kaldırılacak ve onun üstüne hamle yapmaya çalışıyorlar. Daha önce biliyorsunuz Kılıçdaroğlu suikastle öldürülecek diye haber yaptırdılar kendi havuz medyalarında. Canan Kaftancıoğlu'na aynı haberi yaptırdılar ya da farklı hapisle tehdit ettiler. Ekrem İmamoğlu suikast, IŞİD suikastiyle öldürülecek diye haber yaptırdılar. Burada bizim gördüğümüz gerçekten de diktatör devletlerde kullanılan enstrümanlarla afişleri toplatılan, dokunulmazlıkları kaldırılan, ölümle tehdit edilen bir muhalefet var. Yani muhalefet de niye şunu yapmıyor, niye bunu yapmıyor derken de biraz da bu cepheden aslında bakmamız gerekiyor. Karşımızda canıyla, belki de canı pahasına, canıyla, dişiyle mücadele etmeye çalışan aktörler var. Biz görebildiğimiz tehditleri burada dillendiriyoruz. Göremediklerimizi bilmiyoruz. Bu adamlar hangi tehdit altında yollarına devam ettiklerini tam olarak bilmiyoruz. Sonuç olarak sokakta yumruklatılıyorlar. Yumruklayan insanlar özgür kalabiliyor. Hatta övgü telefonları alıyor. Göklere çıkartılıyor. Sosyal medyada kahraman ilan ediliyor. Ama bugün ana muhalefet liderinin dokunulmazlığı kaldırılarak üstüne gidilmeye çalışılıyor. Neden? Baktığınız zaman zayıf, gürlemeyen, efendime söyleyeyim, o ortalığı titretmeyen, çok da büyük bir karizması olmayan, kendi halinde bir adam aslında Kılıçdaroğlu. Ama Kılıçdaroğlu bir formül buldu. Laikçi ve sadece Kemalist ulusalcı söylem üstünden hareket etmeyen, seçim kazanma formülünü bulduğuna inanan, merkeze doğru hamle yapan, iki büyük şehri kazandıktan sonra artık başkanlık, potansiyel başkanlık adayları olan, uyduruk suni adaylara muhtaç olmayan ve bu formülle Erdoğan'ı devirme ihtimali oldukça yüksek olan bir lider olduğu için Kılıçdaroğlu'nun üstüne gidiyorlar. Erdoğan şu anda Baykal çapında bir adamı, aslında Muharrem İnce çapında bir adamı ya da işte Fikri Sağlar çapında bir adamı hayal ediyor. Keşke CHP'nin başında bunlar olsa. Çıksa bizim din üstünden yaptığımız hamlelere tepki verse, din topuna girse, ben de kimlik siyaseti yapsam, benim cahil tabanımı aç bıraktıktan sonra ey Müslümanlar siz Türksünüz gelin benim kanatlarım altında birleşin diyebilsem. Ayasofya'yı açtığında karşıma çıksalar, isyan etseler, gösteri yapsalar, böyle bir CHP başkanı arıyor. Bu olmadığı için de Kılıçdaroğlu'nun kellesini yemeye yemin etmişler. Hukuki yolla bunu yapamazlarsa çok daha farklı yöntemleri deneyebilirler. Sokakta bunu yumruklattılar. Geri adım atmadı, iki şehri aldı ve burada ne olursanız olun, siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bakın HDP'li olduğu için Gergerlioğlu'na yeterince sahip çıkmadınız. Ki o Gergerlioğlu 28 Şubat sürecinde tutuklanmayı göze alarak Refah Partililerin, Saadet Partililerin haklarını savundu, başörtülülerin haklarını savundu. Ama bugün başörtülüler, Saadet Partililer veya da o kökenden gelen AK Partililer Gergerlioğlu'nun hapse gidişiyle dalga geçtiler. Bari ana muhalefet liderine sahip çıkın, arkasında durun. Zira kamuoyu anketlerinde bu hassasiyeti görürse bu anketlere tapan saray geri adım atıyor. Geri adım atıyor. Burada herkesin kendi geleceğine sahip çıkmak istiyorsanız şayet, kendi devletinize sahip çıkmak istiyorsanız mutlaka buradaki bu gidişata dur demeniz gerekiyor. Bu %50 neden dur demiyor? Şundan dur demiyor. AKP kırmızı halıyla tüm kadroları parti teşkilatına ve oradan gelen referanslarla kendi %50'sinin emrine serdi. Ve dedi ki bakın bana sahip çıkarsanız buralar sizin. Ben üstü yiyeceğim, siz altı yiyeceksiniz. Gördünüz geçen hafta sosyal medyaya düşen Çaykur'da işe alımda listede güya kura çekiliyor. Adam kurayı çekiyor, bakıyor. Partinin gönderdiği listede isim var mı? Yok. Atıyor, tekrar çekiyor. Şimdi bu kameraya yansıyan. Yansımayanı şu, derecelik zehir gibi çocuklar mülakatlarda eleniyor. Bu isyan kartopu gibi büyümeye başladı. Partiden çok büyük referansınız yoksa devlete giremiyorsunuz. Ama yeni bir fişleme kanunu getirdiler. Yani bundan sonra çocuğunuz ne kadar zeki olursa olsun, partinin kulu, kölesi değilse, bayrak afiş asmıyorsa, lideri göklere çıkartmıyorsa, oradan çok güçlü referansları yoksa şöyle diyecekler. Bunun halası PKK'lı, bunun amcası TİKKO'cu, bunun dayısı FETÖ'cü, bunun bilmem nesi gezici, gezi şeyinde tweet atmış. Bunun işte şeyi ultra kemalist deyip hepsini eleyecekler. Bu fişleme yasası kendi %50'lerine devletin her şeyini açmak için ve bir parti devleti kurmak için artık parti devletini anayasal bir hak olarak göstermek için kanunlaştırılmış bir enstrümandır. Zira biz burada mülakatlarda zehir gibi çocukları eliyorsunuz dediğimizde bu etkili oluyor. Bu etkiyi kırmak için diyecekler ki o fişleme dosyasına takıldı. Sakıncalı bir aileden geliyor. Sakıncalı aile kim? AKP'li ve şu anda onunla ittifak ettiği için MHP'li olmayan herkes. Herkes, hepinizin çocuğu devletin dışında kalacak ve bunlar devlete sızıyorlar diye yaygara kopartan insanlar, bunlar bir parti devleti kuruyorlar ve artık sadece o %50 ile yollarına devam etme kararı aldılar. Kimlik siyaseti ve fişleme siyasetiyle yollarına devam edecekler. Son olarak şunu zikretmeden geçemeyeceğim. O kadar hukuktan koptular. O kadar üstlerinde ne mahkeme, ne anayasa mahkemesi, ne anayasa, ne kanunlar, ne yönetmelikler. Hiçbir şeyin baskısını hissetmiyorlar ki artık uluslararası suçlar işlemeye başladılar. Neden? O refleksi yitirmiş adam. Hukukun olmadığı bir dünyada, kendinin kral gibi yaşadığı, hesap sorulamadığı bir eşkıya gibi, dağlara hükmeden bir eşkıya gibi devlet ve belediye yönettikleri için hizmet pasaportunu çetelere satıp 50'li gruplar halinde Avrupa'ya, Almanya'ya o pasaportla insanların çıkmasını sağlayıp bunu nakite çeviriyorlar, para alıyorlar bunun karşılığında. Onlar da gidip oraya sığınıyorlar. Yani AKP'liler, iş bulamayan AKP'lilere de bakın hizmet pasaportuyla şey kapısını açıyorlar. Tıpkı insan kaçak, bu bir insan kaçakçılığıdır. Resmi enstrümanları kullanarak insan kaçakçılığı yapıyorlar. Yani özetle AKP ülkeye dolar yatırıp mülk alan Araplara, İranlılara vatandaşlık veriyor. Çıkanlara da hizmet pasaportu verip onlardan rüşvet alıyor. Yani ülkeye girene çıkana ya da para kazanıyor. Ülkeye girene çıkanı nakite çeviriyor. Ülkeye gireni çıkanı nakite çeviren bir siyaset erbabıyla karşı karşıyayız. Bu İslamcılara hayırlı uğurlu olsun. Bu sizin ahlakınızın, bu sizin ahlak anlayışınızın devlete yansımasıdır. Sizin devletten anladığınız, imajdan anladığınız, hukuktan ve gururdan, onurdan anladığınız budur. Şimdi Halil Cibran diyor ki, devlet adamı tilki, filozofu dolandırıcı, sanatı taklit olan toplumların hali içler acısıdır. Bu saydıklarımdan hangisi size uymuyor, onu söyleyin ve hangi durumda olduğunuzu buradan anlayın, özetini yapmak istiyorum. Bu haftanın sorusu şu, saray ülkeyi üstüne tapulasa, sizce muhalefet ne yapabilir? Yorum köşesinde bunu tartışalım. Haftaya ya da bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere size mutlu günler diliyorum. Bu hafta size 128 milyar dolar nerede sorusu üstünden yola çıkıp aslında devletin tüm kurumlarının ortadan kaldırıldığını ve bu tüm kurumların ortadan kaldırılmasıyla hesap verebilen bir iktidarın olmadığı, devletin artık bir parti devletine dönüştüğünü izah etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere efendim.